Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 20. ayrım. 40. bölüm. Trish niye bu kadar gecikti? Catherine Solomon saatine bir kez daha baktı. Doktor Abaddon'ı laboratuvarının tuhaf girişi hakkında uyarmayı unutmuştu ama karanlığın onları bu kadar geciktirmesine de ihtimal vermiyordu. Şimdiye dek gelmiş olmaları gerekirdi. Catherine çıkışa yürüyüp kurşun kaplı kapıyı çekerek açtı ve boşluğa baktı. Bir süre dinledi ama hiçbir şey duymadı. "Trish!" diye seslendiğinde karanlık sesini yuttu. Sessizlik. Şaşkınlıkla kapıyı kapattı ve cep telefonunu çıkarıp lobiyi aradı. "Ben Catherine, Trish orada mı?" Lobi görevlisi, "Hayır efendim," dedi. "Misafirinizle birlikte 10 dakika önce arka tarafa geçtiler." "Sahi mi? 5. bölmeye bile geldiklerini sanmıyorum." "Bekleyin, kontrol edeyim." Catherine görevlinin parmaklarını bilgisayar klavyesinin üstünde dolaştırdığını duyabiliyordu. "Haklısınız, Bayan Dün'ün anahtar kart kayıtlarına göre 5. bölme kapısını henüz açmamış. En son, yaklaşık 8 dakika önce 3. bölmeye giriş yapmış. Sanırım misafirinize yolda ufak bir tur yaptırıyor." Catherine kaşlarını çattı. Belli oluyor. Bu durum biraz tuhafına gitse de en azından Trish'in 3. bölmede fazla uzun kalmayacağını biliyordu. Oradaki koku berbattır. "Teşekkürler. Abim geldi mi?" "Hayır efendim, henüz gelmedi." "Teşekkürler." Catherine telefonu kapatırken içini beklenmedik bir korku sardı. Bu huzursuzluk kısa bir süre onu olduğu yere mıhladı ama bu durum fazla uzun sürmedi. Doktor Abaddon'un evine girdiğinde de aynı endişeye kapılmıştı. Ama utanç verici şekilde kadınlık içgüdüleri onu orada yanıltmıştı. Hem de çok kötü. Catherine kendi kendine "yok bir şey" dedi. 41. Bölüm. Robert Langdon taş piramidi inceledi. Bu mümkün değil. Sato başını kaldırmadan "şifrelenmiş antik bir dil" dedi. "Söyler misiniz bu tanımlamaya uyuyor mu?" Piramidin yeni görünen kenarında pürüzsüz taşın üstüne 16 karakterden oluşan bir dizi kazınmıştı. Langdon'ın yanında ağzı açık bir halde duran Anderson, Langdon'ın içine düştüğü şaşkınlığı paylaşıyordu. Güvenlik şefi bir tür uzaylı klavyesi görmüş gibi bakıyordu. Sato, "Profesör" dedi, "herhalde siz bunu okuyabilirsiniz." Langdon döndü. "Neden böyle düşünüyorsunuz?" "Çünkü siz buraya getirildiniz profesör, siz seçildiniz. Bu yazı bir tür şifreye benziyor ve ününüzü göz önünde bulundurursak, buraya bunu deşifre etmek için getirildiğiniz bence çok açık." İtiraf etmeliydi ki, Roma ve Paris'teki deneyimlerinden sonra, tarihteki çözülmemiş kodlamaları, Faistos diski, Dorabelle şifresi ve gizemli Voynich el yazması, deşifre etmesi için sürekli ondan yardım talebinde bulunulmuştu. Sato, parmaklarını yazının üzerinde gezdirdi. "Bana bu ikonların anlamını söyleyebilir misiniz?" Langdon, "Onlar ikon değil," diye düşündü. "Sembol." Dili hemen tanımıştı. 17. yüzyıldan kalma şifreli bir kriptoydu. Langdon, nasıl kırılacağını gayet iyi biliyordu. Tereddütle, "Hanımefendi, bu piramit Peter'ın özel mülkü," dedi. "Özel olsa da olmasa da, Washington'a getirilme sebebiniz bu şifre ise, size başka şans tanımıyorum. Ne dediğini bilmek istiyorum." Sato'nun BlackBerry'si hararetle vızıldayınca, aleti cebinden hızla çıkardı ve uzunca bir süre gelen mesajı inceledi. Langdon, Kongre binası dahili kablosu bilgisayar ağının bu kadar aşağıda hizmet vermesine şaşırmıştı. Sato homurdanıp kaşlarını kaldırdı ve Langdon'a tuhaf bir bakış fırlattı. Dönerek, "Şef Anderson," dedi, "özel olarak konuşabilir miyiz?" Anderson'a yanına gelmesini işaret etti ve Langdon'ı Peter'ın tefekkür odasındaki titrek mum ışığında tek başına bırakarak kapkaranlık koridorda gözden kayboldular. Şef Anderson bu akşamın ne zaman sona ereceğini merak ediyordu. "Benim rotundamda kesik bir el mi? Benim bodrumumda bir ölüm mabedi mi? Taş bir piramidin üstünde tuhaf oymalar mı?" Nedense Redskins maçı artık önemini yitirmişti. Koridorun karanlığında Sato'nun peşinden giderken fenerini yaktı. Işığı zayıf olsa da hiç yoktan iyiydi. Sato onu koridorda Langdon'ın görüş alanının dışına kadar yürüttü. Anderson'a BlackBerry'sini uzatırken "şuna bir bak" diye fısıldadı. Anderson aleti alıp ışıklı ekrana gözlerini kısarak baktı. Siyah beyaz bir resmi gösteriyordu. Anderson'ın Sato'ya gönderilmesini istediği Langdon'un çantasına ait röntgen filmiydi. Tüm röntgenlerde olduğu gibi yoğunluğu en fazla olan nesneler parlak beyaz görünürdü. Langdon'ın çantasındaki tek bir parça parlaklığıyla diğerlerini geride bırakıyordu. Yoğunluğunun son derece yüksek olduğu belli olan nesne, diğer eşyaların puslu karmaşasında mücevher gibi göz kamaştırıyordu. Şekli ise hataya pay bırakmıyordu. Bütün akşam bunu yanında mı taşımış? Anderson Sato'ya şaşkınlıkla baktı. Langdon neden bundan bahsetmedi? Sato, çok iyi bir soru diye fısıldadı. Şekli, tesadüf olamaz. Sato şimdi öfkeli bir sesle, hayır dedi, bence de olamaz. Koridordaki bir hışırtı sesi Anderson'ın dikkatini çekti. Şaşırarak fenerini karanlık koridora tuttu. Sönmek üzere olan ışık kapıların dizildiği boş bir koridoru aydınlattı. Anderson, merhaba dedi, orada kimse var mı? Sessizlik. Hiçbir şey duymadığı anlaşılan Sato ona tuhaf biçimde baktı. Anderson bir süre daha dinledikten sonra peşini bıraktı. Buradan çıkmalıyım. Mum ışığındaki odada tek başına duran Langdon, parmaklarını piramitteki oymaların keskin kenarları üzerinde gezdirdi. Mesajın ne dediğini merak ediyordu ama Peter Solomon'un özel hayatına da fazla girmek istemiyordu. Ayrıca bu kaçık, şu küçük piramide neden böylesine kafasına takmıştı? Sato'nun gürleyen sesi arkasından, "Bir sorunumuz var profesör," dedi. "Az önce yeni bir bilgi edindim ve artık yalanlarınızdan bıktım." Langdon arkasını döndüğünde, başkanın elinde, Blackberry'siyle gözlerinden alevler saçarak içeri girdiğini gördü. Hazırlıksız yakalanan Langdon, yardım istemek için Anderson'a baktı ama şef, şimdi hiç de sempatik olmayan bir ifadeyle kapının yanında nöbette duruyordu. Langdon'ın karşısına geçen Sato, Blackberry'sini yüzüne tuttu. Sersemleyen Langdon, hayaletli bir film negatifini andıran siyah-beyaz fotoğrafa baktı. Fotoğraftaki karmakarışık nesnelerden bir tanesi pırıl pırıl parlıyordu. Eğik durmasına karşın en parlak nesne, belirgin biçimde sivri uçlu küçük bir piramitti. Küçük bir piramit mi? Langdon Sato'ya baktı. Bu nedir? Soru Sato'nun tepesini iyiden iyiye attırmıştı. Bilmiyormuş gibi mi yapıyorsunuz? Langdon öfkesine hakim olamadı. Bir şey yaptığım yok. Bunu hayatımda daha önce hiç görmedim. Ansızın yalan diyen Sato'nun sesi rutubetli havayı adeta yarmıştı. Bunu bütün akşam çantanda taşıdım. Ben, Langdon cümlenin ortasında kaldı. Gözleri yavaşça omzundaki çantaya kaydı. Sonra bakışlarını yeniden Blackberry'e çevirdi. Tanrım, paket. Resme daha yakından baktı. Piramit puslu bir küpün içindeydi. Afallayan Langdon çantasının ve Peter'ın gizemli küp şeklindeki paketinin röntgenine baktığını fark etti. Küp aslında piramidin durduğu içi boş bir kutuydu. Langdon konuşmak için ağzını açtı ama doğru kelimeleri bulamadı. Yeni bir şeyin farkına varırken nefesinin ciğerlerinden çıktığını hissetti. Basit, saf, tahrip edici. Tanrım! Masanın üstündeki tepesi kesik piramide yeniden baktı. Tepesindeki düz açıklık, yani küçük, kare şeklinde bir alan, son parçasını bekliyordu. Bu parça onu bitmemiş piramitten tam piramide dönüştürecekti. Langdon şimdi yanında taşıdığı piramidin aslında piramit olmadığını fark ediyordu. Bu bir kapak taşıydı. O anda neden bu piramidin gizemini çözebilecek tek kişi olduğunu anladı. Son parça bende ve bu gerçekten de bir tılsım. Peter ona pakette bir tılsım olduğunu söylediğinde Langdon gülmüştü. Ama şimdi arkadaşının haklı olduğunu anlıyordu. Bu küçük kapak taşı bir tılsımdı ama sihirli olanlardan değil, çok daha eskiydi. Tılsımlara sihirli anlamlar yüklenmeden çok önce başka bir anlamı vardı. Tamamlama anlamına geliyordu. Yunanca'daki bütün anlamına gelen telesma sözcüğünden türetilen tılsım, başka bir şeyi tamamlayan ve onu bütün haline getiren herhangi bir nesne ya da fikir demekti. Tamamlayıcı unsur. Simgesel açıdan bakılacak olursa, kapak taşı, bitmemiş piramidi, tamamlanmış kusursuzluğun sembolü haline getiren en yüksek seviyedeki tılsımdı. Langdon kendisini çok garip bir gerçeği kabul etmeye zorlayan, ürkütücü bir benzerlik hissetti. Boyutlarına bakılmazsa, Peter'ın tefekkür odasındaki taş piramit, kendini yavaş yavaş efsanedeki Mason piramidini çağrıştıran bir şeye dönüştürüyordu. Kapak taşının filmdeki parlaklığına bakarak metalden yapılmış olduğunu tahmin etti. Çok yoğun bir metalden. som altın olup olmadığını bilmesine imkan yoktu ve zihninin kendine oyunlar oynamasına izin vermeyecekti. Bu piramit çok küçük, şifreyi okumak çok kolay ve Tanrı aşkına bu bir efsane. Sato ona bakıyordu. Profesör, bu akşam akıllı bir adama göre hayli aptalca seçimler yaptınız. İstihbarat müdürüne yalan söylemek, bir CIA soruşturmasına kasıtlı olarak engel olmak. İzin verirseniz açıklayabilirim. CIA merkezinde açıklarsınız. Şu andan itibaren sizi gözaltına alıyorum. Langdon'ın vücudu kas katı kesildi. Ciddi olamazsınız. Çok ciddiyim. Size bu akşam tehlikelerin çok büyük olduğunu söyledim ama siz işbirliği yapmamayı tercih ettiniz. Bu piramidin üstündeki yazıları nasıl açıklayacağınızı düşünmeye başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü CIA'ya vardığımızda Blackberry'sini kaldırıp taş piramidin üstündeki oymaların yakın bir fotoğrafını çekti. Uzmanlarım sizden önde olacaklar. Langdon itiraz etmek için ağzını açtı ama Sato kapıda dikilmekte olan Anderson'a döndü. Şef dedi, taş piramidi Langdon'ın çantasına koyun ve siz taşıyın. Bay Langdon'ı gözaltına alma işlemiyle ben ilgilenirim. Silahınız lütfen. Odadan içeri yürüyüp tabancasının omuz askısını çıkaran Anderson'ın yüzü ifadesizdi. Silahını Sato'ya verince o da hemen Langdon'a doğrulttu. Langdon olan biteni rüyadaymış gibi izliyordu. Bunlar gerçek olamaz. Anderson yanına gidip çantasını omzundan aldı ve masaya götürerek sandalyenin üstüne bıraktı. Çantanın fermuarını açtıktan sonra ağır taş piramidi masadan kaldırıp Langdon'ın notlarının ve küçük paketin bulunduğu çantanın içine yerleştirdi. Aniden koridorda bir hareket hışırtısı duyuldu. Kapının eşiğinde bir erkeğin silüeti belirdi. Adam aniden odadan içeri girip arkadan hızla Anderson'a yaklaştı. Şef onun geldiğini fark etmemişti. Yabancı bir anda Anderson'ın omzuna sert bir darbe indirdi. Öne doğru fırlayan şefin başı duvardaki taş girintinin kenarına çarptı. Masanın üstüne yığılarak düşerken kemiklerle diğer nesneleri de havaya savurdu. Kum saati yere düşerek kırıldı. Yere devrilen mum hala yanıyordu. Kargaşada başı dönen Sato silahını kaldırdı ama yabancı yerdeki kalça kemiğini kaparak omzuna indirdi. Silahı tekmeleyerek uzaklaştıran adam Langdon'a döndü. Bu uzun, ince ve zarif Afro-Amerikalıyı Langdon hayatında daha önce hiç görmemişti. Adam, piramidi al diye buyurdu. Peşimden gel. 42. Bölüm. Langdon'a kongre binasının yer altındaki labirentinde yol gösteren Afro-Amerikalının nüfuslu biri olduğu anlaşılıyordu. Bu şık yabancı, koridorlardaki tüm yolları bilmenin yanı sıra önlerine çıkan her kapıyı açan bir de anahtarlık taşıyordu. Adamın peşinden giden Langdon, daha önce görmediği bir merdivenden hızla çıktı. Tırmanırken çantasının deri sapı omzunu acıtıyordu. Taş piramit o kadar ağırdı ki Langdon çantanın sapının kopmasından korkuyordu. Geçen son birkaç dakika mantık sınırlarını zorladığından artık sadece içgüdüleriyle hareket ediyordu. İçgüdüleri ona bu yabancıya güvenmesini söylüyordu. Langdon'ı tutuklanmaktan kurtarmakla birlikte Peter Solomon'un gizemli piramidini korumak için de tehlikeli bir girişimde bulunmuştu. Artık o piramit her neyse. Davranışlarının altında yatan sebep gizemini korurken Langdon adamın elinde sırrını açığa vuran bir altın pırıltısı fark etti. Çift başlı zümrütü anka kuşu ile 33 sayısının yer aldığı mason yüzüğünü takmıştı. Bu adam ve Peter Solomon dost olmaktan çok öteydiler. En üst dereceden mason kardeşleriydiler. Langdon onu merdivenin başına kadar takip etti. Bir koridordan ve ardından kullanılmakta olan başka bir koridora açılan, işaretlenmemiş bir kapıdan geçtiler. Alet kutularının ve çöp torbalarının yanından yürüyüp onları umulmadık bir dünyaya çıkaran servis kapısından geçtiler. Bir tür lüks sinema salonuna gelmişlerdi. Daha yaşlı olan adam, yan koridordan ışıklı geniş bir avluya açılan ana kapıya doğru yol gösterdi. Langdon bu akşam içeri giriş yaptığı ziyaretçi merkezine geldiklerini fark etti. Ne yazık ki kongre binası polis memuru da oradaydı. Memurla yüz yüze geldiklerinde üçü de durup birbirlerine baktılar. Langdon bu genç Hispanik'i güvenlik kontrolünden hatırladı. Afro-Amerikalı adam, memur Nunez dedi, tek kelime etme, beni takip et. Görevli tedirgin görünüyordu ama sorgulamadan itaat etti. Kim bu adam? Üçü birlikte ziyaretçi merkezinin güneydoğu ucuna koşturdular. Turuncu trafik konisiyle engellenmiş ağır kapıların dizildiği küçük bir bekleme odasına geldiler. Görüldüğü kadarıyla kapılar, ziyaretçi merkezinin dışında her ne oluyorsa tozları uzak tutmak için kauçuk bantla yalıtılmıştı. Adam uzanıp kapının üstündeki bandı söktü. Sonra görevliyle konuşurken anahtarlığını karıştırdı. "Dostumuz Şef Anderson alt bodrumda. Yaralanmış olabilir. Onu kontrol et." "Peki efendim." Nunes hem telaşlanmış hem de şaşırmış görünüyordu. "Ama daha önemlisi, bizi görmedin." Adam bulduğu anahtarı anahtarlıktan çıkarıp ağır kilidi çevirmek için kullandı. Çelik kapıyı açtıktan sonra anahtarı görevliye fırlattı. "Kapıyı arkamızdan kilitle. Banda elinden geldiğince en iyi şekilde yerine yapıştır. Anahtarı cebine at ve hiçbir şey söyleme. Kimseye, buna şef de dahil. Anlaşıldı mı memur Nunes?" Görevli anahtara sanki kendisine kıymetli bir mücevher emanet edilmiş gibi baktı. "Anlaşıldı efendim." Langdon kapıdan aceleyle geçen adamı takip etti. Görevli kapıyı arkalarından kilitledi. Koli bandını yerine yapıştırırken Langdon onu duyabiliyordu. İnşaat halindeki modern görünüşlü koridordan hızlı adımlarla ilerlerken adam, "Profesör Langdon" dedi. "İsmim Warren Bellamy. Peter Solomon yakın bir dostumdur." Langdon, heybetli adama şaşkın bir bakış fırlattı. "Sen Warren Bellamy misin?" Langdon, kongre binasının mimarıyla daha önce hiç karşılaşmamış olsa da ismini biliyordu. "Bellamy, Peter sizden çok iyi bahseder," dedi ve "bu nahoş şartlarda tanıştığımız için gerçekten üzgünüm." "Peter'ın başı dertte. Ele, biliyorum." Bellamy'nin sesi üzgündü, "ama korkarım bu kadarla da sınırlı değil." Koridorun aydınlık kısmının sonuna geldiklerinde geçit aniden sola kıvrıldı. Koridorun geri kalanı her nereye gidiyorsa zifiri karanlıktı. "Bekle" diyen Bellamy, koridorun karanlığına uzanan birbirine dolanmış turuncu uzatma kablolarının yılan gibi dışarı çıktığı elektrik odasında gözden kayboldu. Bellamy, içerinin altını üstüne getirirken Langdon bir süre bekledi. Mimar, uzatma kablolarına elektrik veren düğmeyi bulmuş olmalıydı. Çünkü önlerindeki yol birden aydınlandı. Langdon baka kalmıştı. Tıpkı Roma gibi, Washington DC'de gizli geçitler ve yeraltı tünelleriyle örülmüştü. Şimdi karşısında duran geçit Langdon'a, Vatikan'ı Castel San Angelo'ya bağlayan Passetto tünelini hatırlatmıştı. Uzun, karanlık, dar. Ama eski Passetto'nun aksine bu geçit yeniydi ve henüz tamamlanmamıştı. Sonsuza kadar uzuyormuş gibi görünen dar bir inşaat alanıydı. Aydınlatmayı ise tünelin inanılmaz uzunluğunu az da olsa vurgulayan aralıklı ampuller sağlıyordu. Bellamy geçitte yürümeye başlamıştı bile. "Beni takip edin, adımlarınıza dikkat edin." Langdon, Bellamy'nin arkasından adımlarına ayak uydururken bu tünelin nereye çıktığını merak etti. Bu sırada Malak, 3. bölmeden dışarı çıkıp SMSC'nin ıssız koridorunda hızlı adımlarla 5. bölmeye doğru yürüyordu. Trish'in anahtar kartını avucunda sıkıp sessizce 0804 diye fısıldadı. Aklından başka bir şey daha geçiyordu. Malak az önce kongre binasından acil bir mesaj almıştı. Kontağım hesapta olmayan engellere takıldı. Buna rağmen haber cesaret vericiydi. Artık hem piramit hem de kapak taşı Robert Langdon'daydı. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasına rağmen en önemli parçalar artık yerine oturmaya başlamıştı. Adeta kader, Malak'ın zaferini hazırlayarak bu akşamki gelişmelere yön veriyordu. 20. ayrımın sonu, sayfa 192, devamı 21. ayrımda.